Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV ve Erkam Radyo ortak programında, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad.
Hocam öncelikle kıymetli dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Allah mübarek eylesin. Ramazan ayı içindeyiz şu anda. Öyle olunca hocam ben de konu olarak mide ile alakalı, az yemekle alakalı bu Kimya-i Saadet okuyorduk biliyorsunuz.
Evet.
Kimya-i Saadet'ten az yemenin faydaları.
Bu arada Kimya-i Saadet ne demek hocam?
Hocam o öyle ilginç bir eser ki Kimya-i Saadet mutluluğun reçetesi demek.
Evet.
Tercümesi. Mutluluğun kimyası, reçetesi.
Evet.
Yani dinimizi yaşadığımız zaman hocam bizim dinimiz psikolojik açıdan %100 insan psikolojisine uygun bir din.
Allah-u Teala yaratılış ayarlarına göre evet. Bir mesaj veriyor.
Hocam şu ayet-i kerime çok ilginç ya. Mülk suresinin esası bile. Ela ya'lem men halak. Hiç yaratan yarattığını bilmez mi?
Evet.
Allah bizi yaratmış hocam. Midemizin ihtiyacını biliyor. Cinsel ihtiyaçlarımızı biliyor. Hepsini helalinden, helal dairesinden tatmin etmemiz için izin de vermiş. Ama hocam yasaklar da var tabii.
Evet.
İşte hocam Ramazan ayındayız
ya. Zaten insanın da sınavı o yani.
Hocam hem sınav evet. Hem de hocam bizim faydamıza olan şeyler. Yani şimdi Ramazan ayındayız. Yeme içmeyi azaltıyoruz. Hocam irademiz güçleniyor. Yani çünkü insanın en az durdurabildiği şey midesi.
Evet ve irade de insan için böyle en ayırt edici özelliklerden birisi. Hani biz insan hayvandan ne ayırır deriz. Bazıları akıl der, bazıları kalp der. Ama irade olmayınca akıl ve kalp de bir işe yaramıyor hocam.
Akıl da bu sefer şeytanlık yolunda insanlara kötülük yapmak için değil mi?
Yani uydum hazır olan kalabalığa da diyebiliyor hocam. Yani insan o anlamda insan iradesi son derece şey önemli. İrade koyması hem ki kişisel yaşam itibariyle bu böyle. Hem yaratan sonuç itibariyle insanı bitkilerden ve hayvanlardan farklı olarak özne olarak yaratmış. Dolayısıyla Yaradan seni özne olarak yaratmış ama sen tabii istersen şey olabiliyorsun yani.
Nesne garip.
İşte rüzgarın önündeki bir yaprağa dönüşebiliyor isterse.
Şu an hocam dünya teknolojisi bu işte efendim akıllı zekalar. İnsanları tamamen iradesini elinden alıp esir etmek için uğraşıyorlar. Yani bir haber açacaksınız diyelim bir şey okuyacaksınız. Algoritma hesabı yapıyorlar. Sizin sevdiğiniz programlar nelerdir?
Evet.
Onların reklamları düşüyor sağdan soluna. Bir bakıyorsunuz 2 saat 3 saat internette haber okumuşsunuz veya işte belgesel seviyorsanız belgesel.
Film seviyorsanız film. Kendi tercihleriniz diye zannediyorsunuz ama aslında sizin zevkleriniz ve tercihlerinizden hareketle sizi nasıl manipüle edeceğini yani sadece sizin tercihleriniz değil sizi yönlendirebileceği tercihleri de oradan hareketle çıkartıyor. Bu bunu sevdiyse onu kendisi için sevdi ama biz ne yaparız? Oradan hareketle şöyle bir ortak payı da var. Bunu da tırnak içinde özür kakalarız.
Ve bir oluyor. Şey satarız. Ticari veya evet. Siyasi bir kazanç sağlarız.
Evet.
Şimdi hocam yani şu anda insan iradesini köleleştirmek, eline almak için modalar, işte internetler, sosyal medyalar öyle bir çalışıyor ki binlerce akıllı mühendis, akıllı sosyolog, psikolog sizin o basitçe bir seyrettiğiniz bir film veya bir haber orada ufacık bir girdiğiniz sayfada yola çıkarak hocam şöyle bir şey araştırma yapmışlar geçenlerde. Facebook'a işte 10 kere tık yapanı Facebook normal uzaktan birisi gibi tanıyor. 50 kere, bazı sayılar tam net olmayabilir. Ama 100 kere like yaptığınız zaman, bir şey sevdiğiniz zaman Facebook sizi ananızdan, babanızdan daha iyi tanıyor. Mesela babanız diyebilir ki ya benim oğlum çok iyidir işte hiç
evet.
Şu konularda ilgisi yoktur şu kötü sahalarda. Ama siz oraya açıp baktıysanız ve like yaptıysanız diyor ki ya Süleyman Derin şunları şunları sever. Hobileri şunlardır.
Evet.
Şunları beğenmiştir. Hemen hocam sizin profilinizi çiziyor ve ona göre sizi yönlendirmek için, manipüle etmek için çok değişik teknolojiler, psikolojik hocam metotlar kullanıyorlar.
Evet. Mesela İngiltere'de hocam tabii orada sosyal medya daha sahici kullanılıyor. Mesela evlilik eşleştirmeleri yapılan şeyler var. Kurumsal siteler var. Sosyal medyadan hareketli hocam daha gerçekçi eşleştirmeler yapıyor. Yani siz potansiyel olarak birbirinizle evlenebilirsiniz, uyum sağlarsınız diye.
Hocam bu teknoloji tabii %100 kötü diyemeyiz. Çok güzel tarafları da var.
Evet. Ama,
yani karaktere uyan tipleri eşleştirmek de mümkün.
Evet,
ama
manipülasyon.
Manipülasyon da çok mümkün. Ki evet. Türkiye'de maalesef İslam ülkelerinde daha çok manipüle etmek için.
Hocam bu artık şey bile uluslararası bir sorun hale geldi. Mesela Rusya Putin işte Trump'ın seçimine algoritmalarla birlikte arka plandan web dünyasını manipüle ettiği ve seçim sonuçlarını etkilediği konusunda bir kanaat var CIA'de. Yani bu artık böyle şey sadece bireysel olarak tüketicileri insanları yönlendirmek değil, devletleri yönlendirmek ve manipüle etmek için bile kullanılıyor yani.
Hocam şu anda ben kompütür açtığım zaman hiç okumadığım sayfalardan hiç de beğenmediğim tiplerin güzel haberleri geliyor. Yani kendi siyasi görüşüme uygun olmayan, onları öven, sevdiğim zatları da kötüleyen Google haberler, bilmem ne haberler, tweetler, hiç takip etmediğim insanların yani böyle merak uyandıran ama benim siyasi görüşümü değiştirmeye yönelik tweetler geliyor. Şimdi esasında hocam belki dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz şöyle sorabilir. Ya hocam bunların Ramazan'la ne alakası var? Hocam çok alakası var.
Evet.
Hocam insanın en acil ihtiyacı yeme içme. Yani hocam mesela gözümüzü kapatsak, bir hafta bakmasak bir şey olmaz. Kulağımızı tıkasak zorluk çekeriz yani değil mi? Bir ay evde otursak, ses duymasak olabilir. Bir ay bir yere dokunmasak, yani duyu organlarımızı kullanmasak olabilir. Ama hocam bir hafta midemizi kullanmasak ne olur? İki hafta su içmesek ölürüz yani. O yüzden insanın en acil fizyolojik ihtiyacı yeme içme. Şimdi hocam siz Ramazan'da yani buna karşı durabiliyorsunuz ve başınızda bir polis yok. Dış bir güç de yok.
Evet.
Tamamen kendi kendinizi denetleyerek ekmek görüyorsunuz, yemiyorsunuz, su görüyorsunuz, içmiyorsunuz. En sevdiğiniz gıda maddeleri dolabın içinde dolu. Evde hiç kimse yok.
Evet.
Ve hocam siz o gıda maddesine elinizi uzatmıyorsunuz. Müthiş bir iradenizi, yani kontrol bende diyorsunuz resmen hocam. Ne dersiniz?
Evet, burası olağanüstü derecede önemli. Çünkü modern zamanlarda bir yandan insanların bireyselleştiği ve özgürleştiği söylemi vardır. Ama öbür taraftan arka planda görünmeyen eller tarafından insanlar son derece manipülasyonla büyük güçlerin tarafından kullanılabilir hale de geliyor. Dolayısıyla daha yakın çekim bakıldığı zaman hocam aslında insanın iradesini en fazla zayıfladığı zaman şimdiki zamanlar. Burada şunun da çok etkisi var. İnsanın içindeki çatışmalar ve karmaşalar da bir şey sebebi. İradenin zayıflama sebebi. Mesela zamanımızda hocam bizim diyelim ki inanç ve değerlerimiz, kalbimiz bir tarafta, öbür taraftan ihtiyaçlarımız ve düşüncelerimiz, aklımız bir tarafta. Şimdi insan içinde ikircikli bir hal olunca böyle, aklı bir tarafta, kalbi bir tarafta olunca hocam bu defa ne oluyor? İrade koyamıyor. Kararsız bir figürana dönüşüyor. Manipülasyona çok açık oluyor yani. Ya da diyelim ki beslenmek. Şimdi beslenmek eyvallah ama biz artık gösteriş için beslenmeye başlamışız ya da yemenin zevki için yemeye başlamışız. Yani hocam, benim her beslenmenin zaman, ötesine geçmişiz yani.
Hocam benim her zaman şöyle bir örneğim var. Kendi kafamda kendime bu örneği veriyorum. Ya diyorum araba alırken en çok sorduğumuz şey yakıtı nasıl? Yani elimizden gelse yani
bir litreyle ihtiyaç olmayacak bir araba. Yani
bir litreyle 1000 kilometre gidecek bir araç.
Evet.
Satın alacağız. Bu kadar hocam ne yapıyoruz? Ama hocam şimdi biz de biraz yani kendimiz arabaya benzetmek biraz abes olabilir de hani
basitleştirirsek.
Yani hocam siz şimdi arabaya benzin doldururken yerlere döküp ıslansın yani yarısı taşsın mı
ya
istersiniz?
Ya da arabanın koltuklarına falan filan evet. Yani yakıtın gittiğini
yani
varsay.
İhtiyaç kadar dolduruyorsunuz ve şunu dua ediyorsunuz inşallah bu az yakıtla çok kilometre yaparım. Şimdi hocam insan esasında böyle bir varlık. Yani Allah bizim hocam beslenmeye bir zevk koymuş, bu doğru. Esasında hocam Gazali bunu çok güzel açıklıyor. Ya bu zevk diyor niye konmuş? Zevk olması kimse yeme içmez.
Bu kadar zahmet etmez yani.
Zahmet etmez. Hocam gideceksin çalışacaksın işte buğday ekeceksin süreceksin falan filan.
Evet.
Ya yemem ölürüm ne olacak yani. Zevki yoksa eğer. Tabi acısı da var yemediğiniz zaman. Hatta hocam cinsellik de biraz öyle. Yani Allah cinselliği daha çok zevk koymuş. Çünkü orada daha çok meşakkat var.
Çünkü neslin devamı var orada. Aile kuracaksın neslin devamı var. O kadar çoluk çocuğun yetişmesi için hayatını adayacaksın vesaire.
Evet. Ama bu zevkler esasında araç, amaç değil. Şimdi evet. Modern kültürde bu zevkler araç haline geldi. Hatta hocam çocuksuz evlilik aile siteleri var. Çocuğa evet. Ne gerek var? Aile evet. İçin karı koca yeter. Çocuk baş ağrısıdır. Veya hocam yeme içmenin büyük bir zevk olduğunu, işte değişik yemek kültürleri.
Mesela falan. Şey hocam, eski Roma kültüründe var. Adamlar çok yiyebilmek için hocam böyle yan yatarak yemek yiyor, yer sofrasında yani. Bir de hocam istifra odaları var. Yiyor, tıkınıyor, sonra gidip tekrar yiyebilmek için istifra ediyor. Mesela bu mankenler arasında da yaygın olan uygulamalardan bir tanesi. Sırf o yemenin zevki. Şey dediniz ya üstad, yani araçlar çok bollaştırıldı, amaçlar buharlaştı. Roger Garodi de onu söylüyor. Günümüzün mesela Viktor Frank, o da Erich Fromm, o da aynı şeyi vurguluyor. Çağımızda araç bolluğu nasıra geldiği zaman alışveriş olsun, araçsal şeyler olsun, inanılmaz çeşitlilik var. Sorun ne? Sorun bu kültür, modern kültür bize amaç sunmuyor. O zaman ne oluyor? Biz araçlar arasında kayboluyoruz.
İşte hocam Ramazan biraz bize amaç sunuyor. Diyor ki ey insan, evet, sen ruhsun. Sen çok daha büyük şeyler için yaratılmışsın. Senin bir ahiretin var. Sen bu dünyaya yeme içmeye gelmedin. Yani hani bir söz var ya, hani yaşamak için mi yiyoruz? Yemek için mi yaşıyoruz?
Evet.
Biz yaşamak için yemek zorundayız. Ama sırf yemek yiyelim, keyif yapalım diye de yaşamıyoruz yani. Böyle olunca bu Ramazan'da hocam, bu siz her zaman söylersiniz ya, en asli ihtiyaçlarımızı organize etmesini öğreniyoruz.
Evet.
Nefsimizin en aşırı isteği yeme içme ve cinsellik. Yok kardeşim. Sen benim erdimdesin. Evet. Yani şehvetlerimizi biz kullanıyoruz. Şehvetler bizi kullanamıyor istediği gibi. Şimdi hocam normal kültürde şunu istiyor. Hocam tamamen dürtüsel insanlar. Her gördüğünü özenen, alıp yiyen, her gördüğü eğlencenin peşinden sürüklenen, iradesi tamamen modern şirketlerin insafında. İsterse hocam sizi kredi kartındaki borçlara boğup bütün paranıza el koyabiliyor şu andaki
Çünkü modern sistem. Zamanda insan değilsiniz, tüketicisiniz. Yani homo economicus, sadece ekonomi için bir araç olarak varsınız yani. Yoksa sizi zaten şey saymıyor yani.
İnsan saymıyor.
Hesaba katmıyor. Çünkü onun için insanın bir kıymeti yok. Tüketicinin bir kıymeti var yani.
O yüzden hocam sufiler Hazreti İnsan demişler. İnsan kendi başına kıymetlidir. Tüketmek de çok makbul bir şey değildir. Az tüketen insan makbuldür tasavvufta. O yüzden bu züht dediğimiz yeme içmede, uykuda, efendim alışverişte. Hatta hocam evle alakalı o kadar hadis-i şerifler var ki eve yatırılan paraların çok böyle yani lüzumsuz olduğu. Şu manada hocam bugün gerçekten bu hadis-i şerifler çok doğru. İnsanlar milyonlarla borçlanıp bir daire alıyorlar. Sonra o borcu ödeyeceğiz diye 30 sene karı koca çalışıp köle gibi o işte ki bir dairenin şeyi için uğraşıyorlar. Halbuki hadis-i şeriflere baksak, insan hocam bir karavanda bile yaşasa da keyfince dünyayı gezse, ibadetlerini yapsa, yani güzel yese içse ne güzel olur. Yani bu esasında oruçla başlayan bu şey, yeme içmeyi kontrol edince esasında diyor ki, şöyle diyor, biraz okuyalım da evet, gazali haksızlık olmasın. Mide insan vücudunda bulunan bir havuz gibidir. Bütün arzu ve isteklerin ana kaynağı da bu havuzdur, bu midedir. Midenin arzuları insanda bulunan isteklerin en güçlü olanıdır. Çünkü Hazreti Adem de bu arzu ve istek sebebiyle yasak olan ağacın meyvesinden tatmış ve o yüzden de cennetten çıkarılmıştır. Demek ki hocam bizim insanların yaşadığı ilk trajedi Hazreti Adem'in iradesini kaybedip o yasak ağaçtan yemesiyle başlıyor.
Evet.
Bunun terapisi olarak da Allah-u Teala orucu bize farz kılmış. Oruç tutarak o yaptığımız hatayı sanki düzeltmenin yoluna bakıyoruz.
Evet. Yani Ramazan hocam baktığımızda bizim 11 aylık rutinimizin dışına çıkmamızı istiyor. Rutin yani alışkanlıklarımızın. Alışkanlıklarımız hocam, yani dışarıdan bakıldığında alışkanlığımız iyi bile olsa hocam, alışkanlıklar zamanla insanı kilitler.
Hocam bir de alışkanlıklar çoğaldığı zaman insana bağımlılık oluyor.
Evet.
Orası var yani.
Evet. Onun için ne yapıyor? Aslında Ramazan bir ay yaradan bize o alışkanlık çemberinden çıkmamızı istiyor. Sadece beslenme düzenimizi değil, uyku düzenimizi de değiştiriyor. Sahuru var bunun.
Evet. Sabah namazı var. Teravihi evet, var.
Var. Artı orada oluşan manevi havadan da, yani orucu sadece bir biyoloji olarak değil, orucun bir psikolojisi var, orucun bir sosyolojisi var, orucun bir metafiziği var. Bütün bunlarla birlikte.
Hocam grup terapisi gibi sanki bir de aynı zamanda. Yani evet, tek başına oruç tutsanız bu kadar faydası olmayabilir.
Evet,
kesinlikle. Ama hocam Türkiye düşünün, şimdi 80 milyonun hocam çoluğu çocuğu hastaları çıkarsak 40 milyon oruçlu mesela. Ya 40 milyon insanla beraber aynı sofraya oturmak, aynı vakitte iftar açmak. Dehşet bir hocam sana toplumsal bir destek ve terapi imkanı da sunuyor sanki.
Evet, o birlikteliğin sağlamış olduğu o sinerji, o olağanüstü bir şey. Ve Fatiha suresinde İyyake na'budu, yani na'budu,
beraber biz ibadet ederiz, tek başıma değil.
Ben değil yani, tekil değil. Çünkü insan Robinson Crusoe gibi yaşamaya şansı olan bir varlık değil ki. Robinson Crusoe bile hayalinde hiçbir zaman şeyden kopmuş değil, başka insanlardan. Her ne kadar onlarla fiziksel teması olmasa da, cuma olayı vardı onun, köleleştirdiği bir zenci.
Hocam aynı parantez, siz bir konuya girmişken, Haybin Yaksan hocam bunun orijinal, bizim İslam kültüründe doğru yazılmıştır. Evet, maalesef
İbn-i Sina'nın,
Robinson Crusoe bizden çalınmış, bir fikir bizden çıkmış. Ve sonra cuma edilen o Müslüman köleyi de sırf Müslümanları aşağılamak için sanki antiparantez bunu söylemiş olalım.
Evet, kesinlikle. Evet. O anlamda insanın alışkanlıklarının çemberinden çıkması insanı özgürleştiren bir şeydir. O bakımdan Ramazan ve orucun insanı özgürleştirici bir şeyi vardır, işlevi vardır. Ama insanın konsantrasyonu olmalı. Şimdi Ramazan boyunca en azından birkaç tane alışkanlığımıza meydan okumamız lazım. Birkaç alışkanlığa hedef vermek lazım. Diyelim ki mesela hadiste de geçer, İslam peygamberinin uyarısı vardır. Mesela şom ağızlı insanlardan bahsediyor. Teşeum. Yani böyle hep negatif düşünen insanlar. Şimdi ne yapmalı mesela? İnsan negatif dilden uzaklaşmaya çalışmalı.
Hep pozitif olmalı.
Bir egzersiz olarak. Ha, bu o insan hiç eleştiri yapmayacağı anlamına gelmiyor. Hiç yakınmayacağı anlamına gelmiyor. Ama yakınmak ve eleştirmek o insanın dilinin esası olmamalı yani.
Zaten hocam oruç tutarak hep böyle pozitif düşünceyle, dilimiz zikirle, güzel evet, sözlerle meşgul olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Hatta hadis-i şerifte geçiyor hocam. Eğer diyor bir insan gıybet ediyorsa, dedikodu yapıyorsa, sağa sola bağırıp çağırıyorsa, size birisi tahrik ettiği zaman hemen kavgaya girişiyorsanız, ene sahip, ene sahip, ben oruçluyum, ben oruçluyum diyerek o tartışma ortamından kaçmıyorsanız, Allah'ın diyor böyle bir kulun aç ve sus kalmasına ihtiyaç yoktur diyor hocam. Belki ikinci bölümde bu konuya biraz gireriz hocam.
Evet.
Bu hani fizyolojik hallerin psikolojimize etkisi.
Evet.
Hani psikosomatik diyoruz ya hocam.
Evet evet.
Psikolojimiz somamıza, somamız psikolojimize etki ediyor.
Evet.
Oruç da hocam bunu sağlıyor. İnşallah hocam ikinci bölümde devam ederiz. Kısa bir araya girelim.
Evet.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli seyircileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisinde kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam dedik ki psikosomatik diyoruz ya.
Evet.
Psikolojimiz bedenimizi etkiliyor. Bedenimizin evet, halleri psikolojimizi etkiliyor. Yani şöyle evet hocam, tokken psikolojimiz farklı oluyor. Açken biraz daha öfkeli, kızgın, sabırsız oluyoruz.
Evet.
Ama hocam işte Allah-u Teala bu oruçla, yani bedenimizdeki fizyolojik değişikliklerle manevi hallerimizi düzeltmemizi bizden istiyor. Çünkü insan, Mevlana dedi biraz önce hocam, şöyle demişti hocam, hatta okuyayım bundan sonra
evet,
size açıklamamı isteyeceğim. Özür dilerim, Mevlana'yı çok sevdiğim için.
Evet.
Mevlana, Gazali benim ilk sevdiğim çok büyük Allah dostum. Şimdi diyor Gazali, midenin arzuları diğer isteklerin de temelini oluşturur. Mide dolunca insandaki şehvet duygusu harekete geçer ve evlenme isteği oluşur. Evlenmeyi gerçekleştirmek için mal ve paraya ihtiyaç vardır. Bu bakımdan evlenmek isteyen kimse mal ve para biriktirmeye başlar. Böylece kendisinde mal hırsı çoğalır. Yani bir mide dolunca 40 türlü başka eğlence, zevkler, istekler ortaya çıkıyor. Şimdi böylece zaman zaman...
Tabii bu vakti gelmemiş evlilik için söylüyordu yani, İmam Gazali.
Eyvallah.
Yoksa evliliği olumsuzlamıyordu yani. Hatta
hocam sadece evlilikte burada kibar dil kullanıyor. Yani cinsel sapıklıklar da bu işin içine giriyor hocam.
Evet.
İnsan midesi dolduğu zaman tabii imanı ve irfanı yoksa hocam. Bu sefer günümüzde biliyorsunuz yani bu görsel medyada çok çirkin filmler de var. Hani burada ismini de söylemek istemiyorum.
Evet.
Dışarıda da her türlü İslam'ın yasakladığı zinaydı, fuhuştu falan da maalesef revaçta gibi oluyor bazen.
Evet.
Şimdi hocam iş mideyle başlıyor. Mideden başlarsa kontrol, insanın bu tür yani ne diyeyim, İslam'da yasaklanmış, insanın fıtratına ters, çarpık ilişkiler, çarpık istekler, hırslar, bunlar hocam gem vurmuş oluyorsunuz. İşte irade burada İradeniz yardım alıyor yani oruçtan.
Evet, kesinlikle iradeyi bireylemiş oluyor. Yani irade de hocam şey gibi, yani mesela yürüyüş yaptıkça hocam insan, ben bir ara böyle bir yürüyüş programı başlatayım dedim. İlk başlattım hocam şey, 1 kilometre falan yürüyordum yani. Hatta 500 metreyle başlamıştım söyleme sahip. Sonra 1 kilometre, sonra 3 kilometre, bir de akşam dönüş 6 kilometreydi. Şimdi mesela Anadolu yakasına taşınınca mesela programı aksatmaya başladım bu son zamanlarda. Şimdi bakıyorsunuz hocam, yani spor ne yapıyor insanı? Daha enerjik, daha dinamik yapıyor. Yapmadığınız zaman daha hantal oluyorsunuz, daha tembel oluyorsunuz yani. Böyle bir etkileşimin söz konusu. İrade de hocam.
İrade kasımız mı var hocam? İrade, bunu demek istiyorsunuz.
Evet, aynen öyle.
Çok güzel.
Aynen öyle. İrade de bir spor. Zaten Nurettin Topçu Üstad şey der, tasavvuf için bir ruh atletizmidir der yani.
Bunu Alexander Kilic'te bir Ortodoks Rus var, o da söylüyor. Mystical atletizm diye. Hı-hı. Yani hakikaten manevi kaslarınızı da geliştirip rekor kırıyorsunuz. Yani açlığa, susuzluğa dayanmada, ruhunuzu, bedeninizi, isteklerinizi kontrol etmede. Hocam biliyorsunuz Budizm'de falan çok meşhur bu tür kontrol sistemleri.
Evet.
Yani hocam bugün herkes sizi kontrol etmek istiyor. İşte böyle yaparak siz kendi kendinizi kontrol ediyorsunuz. Evet. Başkasının evet. kontrolüne de hayır kardeşim. Ben senin eserin değilim diyorsunuz.
Ben beyinden örnek vermek istiyorum hocam. Einstein öldüğünde ertesi gün kıyamet kopuyor. Ailesi diyor ki bu ne ya diyor. Yani Einstein'ın beyni yok.
İlginç.
Meğer Einstein'ın vasiyeti varmış, doktoru beynini almış yani. Hmm. İnceleme yapılıyor ve onunla ilgili National Geographic'te belgeselde vardı. Yani bunlar acaba daha çok nörobiyolojik etkenler mi? Beyin farklı Einstein'ın. Yoksa daha çok psikolojik, sosyal ve kültürel etkenler nedeniyle mi bu kadar farklı düşünüyor? Dehasını Einstein hangisine borçlu diye. Sonuçta hocam insan beynindeki nöronlar, beyin hücrelerinin sayısı hemen herkeste aynı. 100 milyar civarında.
Evet.
Peki Einstein'da farklılıkta. Einstein'da hocam bu beyin hücreleri nöronlar arasında 10 binle, bir tek bir nöron 10 binlerce nöronla ilişki kurabiliyor. Sinaptik bağ deniyor. Bu işte özel çabayla oluyor. Ne kadar beyin sporu yaparsan, beyin jimnastiği yaparsan
o kadar iradeniz,
nöronlar arasında şey bu kadar artıyor. Şimdi irade konusunda da insan ne kadar böyle irade ve kararlılık konusunda çaba harcarsa o kadar şey oluyor. Psikolojik dayanıklılığı artıyor. Tercihlerinde kararsızlığı ortadan kalkıyor. İçsel çatışmaları azalıyor. Karmaşalardan kurtuluyor.
Veya karar verirken kendi karar veriyor. 40 taraftan böyle eser rüzgarı göre.
Çevreden o kadar etkilenmiyor. Yani bir üfürmekte bir tarafa doğru gitmiyor. Bu bakımdan şey, irade eğitimi çağımızın böyle en kritik konularından bir tanesi haline geldi. Neden? İşte görünmeyen ellerin insanları yönlendirebildiği bir zamana geldik. Algoritmalar üzerinden yani.
Hocam çok tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. Eğer dinimize sahip çıkmazsak, yani bu tür ibadetlerimizi güzel yapmazsak, biraz farkındalık oluşmazsa modern teknolojiyle alakalı, belki bizim çocuklarımız, belki torunlarımız tamamen robotlaştırılacak. İstekleri, arzuları belli, tamamen kanalize edilmiş. Böyle yani ipinden tutup yedilen bir insan cinsi ortaya çıkma tehlikesi var, Allah göstermesin.
Var ve bu süreç aslında bir ölçüde ilerlemiş durumda. İnsan hocam mesela dijital dünyanın içerisine ne kadar girerse psikolojik olarak da dijitalleşmeye başlıyor.
Yani Allah Allah.
1 ve 0, yani dijital dünya 1 ve 0'dan oluşuyor yani ve onun türevlerinden oluşuyor. Dolayısıyla oradaki dünya araçsal bir zenginlik var, olağanüstü. Oyun dünyası, eğlence dünyası, keyif dünyası vesaire, ama amaç yoksunluğu olduğu için insana dehşet bir şey yaşatıyor. Kriz yaşatıyor yani. O bakımdan mesela Ramazan'da hocam diyelim ki birinci yeme, içme, cinsellik bu gibi kontroller doğasında var işin. Bir de şey demiştik, kötü, negatif dil kullanmaktan kaçınmak.
Zaten hocam
yani program yapmak lazım.
Mide hocam boş olunca diyor, o negatif duyguların kökü kesilmiş olur.
Şöyle hocam, ama bazılarında da diyelim ki sigara tiryakileri var hocam, bazı alışkanlıkları var. Bakıyorsunuz Ramazan'da oruçta daha sinirli bir tipler haline gelebiliyor. Dolayısıyla dilleri daha şey oluyor, incitici olabiliyor. Başka diyelim ki Ramazan'da hocam olabildiğince teknoloji detoksu yapmak.
Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz.
Ve bunu şu yolla telafi etmek, ev halkı ile ailemizde, çoluk çocuğumuzda, akrabalarımızda ve arkadaşlarımızda sohbeti, muhabbeti artırarak. Ama şöyle, topluca arkadaşlar, mesela şimdi okullarda hocam uygulanıyor. Öğrenciler sınıfa girerken cep telefonlarını idareye teslim ediyor. Teneffüste bile değil, çıkışta alıyorlar. Diyelim ki şey akşamları olsun, yani topluca olsun bu. Çünkü birinde oldu mu diğerinde oldu mu şey bozuluyor. O takılıyor, ben de takılıyorum falan oluyor yani. Ha bu şey değil. Yani birlikte televizyon izlenemez değil ama birlikte seyretmek.
Bir de hocam tabii Ramazan ayında olunca hani beraber güzel camilere teravihe gidilebilir.
Kesinlikle.
Teravih öncesi çocuklara dondurma yenebilir.
Evet.
Biraz hocam yani hem ibadet hem de ibadeti böyle çocuklarımız için, ailemiz
çünkü
için.
Çünkü şey bu bir sosyolojik. Kesinlikle yani orucun sosyolojisi bir açıdan bu yani. Ve kesinlikle mesela çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onun oluşturduğu bir gelenek var. Fukara sofra, fukara iftarı der yani. Bizi çağırır. Fatih'te bir yerde şimdi adını unuttum. Bostanlık mıydı? Bir yer vardı Karagümrük'te. Orada park alanı var. Gidiyorduk oraya. Domates, biber, eğer yazsa şey de var. Böyle üzüm bile lüks sayılıyordu yani. Ben illa üzüm istiyordum. Karpuz varsa karpuz istiyordum. Sadece bunlar, tamam mı? Bunlarla mesela iftar yapmak. Ama şimdi geçmişe dönüp düşünüyorum. Yani çok ünlü restoranlarda iftar programlarına davet eden kurumlar oluyor. Gitmişim ama oradaki anılar mı daha kıymetli dersiniz, yoksa o fukara sofrasındaki iftarındaki anılar mı, orası daha kıymetli yani.
Şimdi hocam fukara sofrası deyince aklıma şu da geldi. Ülkemizde deprem oldu. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Hocam bazı kardeşlerimiz işte o yıkıntı altında bir hafta 10 gün gıdasız kaldı.
Evet.
Sasın hocam bu oruçların o tür bir faydası da var. Hocam insanı öldüren açlık değil, açlık korkusu. Veya evet. Hocam açlığa hiç hazırlık yapmamış olmak. Hocam bundan bir 5-10 sene olmuş herhalde, bir uzak bir ülkede yer altında madenciler mahsur kaldılar.
Şili'deydi
galiba.
Şili'deydi
hocam,
evet,
değil
evet,
mi?
Evet.
Sanki bir hocam 10 gün mü 15 gün mü, uzunca bir süre.
Daha da uzundu sanıyorum.
Az bir gıda maddeleri vardı ve onu çok idareli kullanarak hepsi hayatta kalmıştı. Esasında hocam İslamiyet bize her şartın hocam terbiyesini de veriyor. Mesela yıkıntı altında sen kaldın 10 gün, bir elinde bisküvi parçası var. Nasıl idare edersin? Eğer hocam oruç tutmuşsa bir insan. Hatta hocam bazen şöyle oldu, hatırlarsanız evvelden oruçlar böyle daha uzun günlere gelirdi. Gece kalkamazdı bazı kardeşlerimiz. Neredeyse hocam 48 saat. Tam iftarda belki ufak bir şey yemiştir ama bir öğünden iki gün oruç tutanlar oluyordu böyle.
Evet.
Böylece hocam vücut direnç kazanıyor. Yani korkusuzluğu öğreniyor. Yani beslenmezsem mahvoldum değil. Bir şey olmaz, merak etme. İnsan 3 gün, 5 gün, 1 hafta, ki hocam sufi kitaplarında 40 güne kadar bir şey yemeyen sufiler var. Nasıl hocam? Dehşet bir bu eğitim.
Evet.
Yani gerçek hayatta da hocam bu lazım. Onu demek istiyorum.
Evet, kesinlikle. Mesela benim çocuklardan birkaç tanesi bu su orucunu tuttular. Su orucunda sadece su ve çay içiyorsun. Kahve de olabiliyor ama diyelim ki başka hiçbir şey yok. Yemek yok, çorba içmek yok, yoğurt yemek yok, süt içmek yok vesaire yani. Mesela bunu bir hafta 10 gün, en büyük oğlum 10 gün yapmıştı. Hatta üçüncüde şeye de gitmişti. Oynayacağı bir maça da gitmişti. Ve sert bir spordu.
Hani alışıyor vücut demek istiyorsunuz.
Vücut, evet. Yani onun dönemleri var. Bu yani Ramazan'ı böyle sadece tırnak içinde biz orucu böyle çok dar bir anlamda tutuyoruz yani. Nedir? İşte iftar, sahur bir denklem kuruyoruz yani. Halbuki bunu psikospiritüel, ruhsal bir gelişim programı olarak düşünmek. Evet, eğitim olarak düşünmek ve şey etmek, hedefler koymak. Yani bunu bir miktar hocam şeye dönüştürmek gerekiyor, reçete. Sonuçta biz Ramazan'da birdenbire böyle ermiş bir insan olamayız. Nasıl bir bebeğin bir evrilme süreci vardır. Ne kazanırsak o kârdır yani. Bu Ramazan için şimdilerden işin başındayken şey belirlemek lazım. Hedefler. Arkadaş, negatif dilimden kurtulacağım, teknolojiyi azaltacağım, yakınlarımla olan sohbet ve muhabbetimi artıracağım. İşte gidilebilecek yerlerde insanlarla birlikte
iftar yapacağım.
İftar yapacağım. Hı. Ve diyelim ki deprem bölgesi için olabildiğince yardım için çevremi de harekete geçireceğim.
Hocam mesela, bu empati ikinci şeye gireceğiz hafta. Yani
bir dakika olur. Girelim burada inşallah. Sadece şunu söyleyeyim hocam, yeri gelmişken. Deprem bölgesinde hocam başlangıçtaki yardımlar devasa oluyor. Piramit gibi. Piramidin temeli hocam çok geniş. Ama piramit giderek ne yapıyor?
Daralıyor.
Daralıyor hocam. ve en nokta yukarısı tek bir nokta haline geliyor yani. Şimdi deprem bölgesinde yardımlar böyle oluyor. Bu sürekli yardım yapmak da insanlar için elbette şey var. Yani herkesin gücü buna yetmeyebilir. Ama benim önerim şu. Deprem bölgesindeki üreticilerden internet üzerinden alışverişimizi yapmak. Yani gidip büyük marketlerden alışverişlerimizi yapacağına en azından bir kısmı. Diyelim hocam Hatay. Hatay ne demek? Aynı zamanda zeytinyağı demek hocam.
Evet.
Malatya ne demek? Malatya'dan alabileceğimiz çok şey vardır. Kuru yemiş
kayısı
mesela.
Kayısı var, kuru yemişi var.
Bunun gibi böylece bunu bir sürekliliğe bağlamak ve bunların listeleri artık sosyal medyada da yayınlanıyor. Deprem bölgesindeki üreticilerin.
Hocam geçen haberde okudum. Böyle bir güzellik de başlatılmış. Onu da yani paylaşalım bu güzelliği kıymetli seyircilerimizle. Adam işte Malatya'dan bir ton kayısı istiyor. Ama 5 tonluk gönderiyor ücretini. Diyor ki altına da ben bunu sizin kalkınmanız, işinizi tekrar güçlendirmeniz için alışveriş yapıyorum. Hatta bir kısmı bir ton kayısı parası gönderiyor, kayısı da istemiyor. Yani öyle ilginç, böyle bizim insanımız çok güzel bir hocam halkımız.
O da güzel
var.
Şey, bunlar olağanüstü derecede güzel ama diyelim ki şimdiden insanımız oturmalı. Benim birkaç ay stok olarak kullanabileceğim ne vardır? Zeytinyağı bozulmaz.
Kayısı güzel gider.
Kuruyemiş bozulmaz. Baklagiller bozulmaz. Yani vesaire vesaire bir liste yapmalı ve şey yapmalı. Diyelim ki apartmandakilere söylemeli, çevresindekilere söylemeli. İnsanlar bir de şu hocam, yediğin daha doğal, daha güzel bir şey yani. Ve daha da ekonomik yani şeye rağmen. Kargosuna rağmen.
Ramazan
yani.
Alışverişimizi ve Ramazan hediyelerimizi bu bölgeden yapalım diyorsun evet. Hocam. Çok güzel bir fikir. Allah
evet.
Razı olsun.
Ve fitreleri de şeye yönlendirmek. Buraya tamam. Yönlendirmek yani. Çünkü artık şey yavaş yavaş yardımlarda şeyler başladı. Dalgalanmalar başladı. Yani eskisi kadar şey gelmiyor.
Hocam tahminim Ramazan'ı da atlatırız inşallah. Yani bu Ramazan'da da zekatlarımız var, fıtralarımız var, infaklarımız var. O bölgeye çok akar ama İşte Ramazan sonrasında esas hocam ben daha ciddi bir durağanlık.
Sonuçta burada ekonomik düzenin yeniden kurulabilmesi için en az bir kere bir yıla ihtiyaç var.
Ya.
Ve desteğin iki yıla kadar sürmesi gerekiyor. Onun için sürdürülebilir destek anlamında ben şeyi çok önemsiyorum. Alışverişin oradan yapılması. Ama bu sonuçta daha doğal, daha ekonomik olması bakımından bizim için de daha iyi bir
avantajlı.
Şeydir yani. Evet.
Kazan kazan
yani,
politikası.
Evet evet yani pekmezi ve şeyi yani geçen mesela evde baktım pekmez ve tahin mesela almışım marketten. İkisi de plastik kaptı hocam ya.
Evet.
Ben bunu şimdi Malatya'dan, Hatay'dan, Antep'ten almış olsam yani.
Ne güzel olurdu.
Ne güzel olur. Bir de bozulacak bir şey değil
Sasın
yani.
Hocam işte Ramazan ayının orucun bir faydası da empati. Şimdi hocam biz Ramazan'da yeme içmeden mahrum kalınca diyoruz ki ya bak şimdi yemesek içmesek ne kadar kötü oluyormuş. Acaba işte depremzedeler ne yiyip ne içiyor? Afrika'daki fakirler ne yiyip ne içiyor? Bu sefer hocam ne yapıyoruz? Hocam hiç aç kalmasak aklımızın ucundan geçmeyecek.
Evet.
Tabii evsizliği şu anda yaşayamıyoruz. Yani onun testi biraz zor. Ama en azından hocam midemizden kasınca konforumuzdan biraz böyle mahrum kalınca diyoruz ki ya hakikaten depremzedeler şimdi sıcak yemek yiyebiliyor mu acaba? Onların gıda maddeleri yoktur. Diyerek hocam merhametimiz coşuyor ki hocam bu empati biliyorsunuz hocam modern psikoloji şu anda çok revaçta bu tabir. Yani empatisi olan insanlar makbul insanlar. Katı kalpli empatisi olmayan, kendisi başkasının yerine kendini koyamayan insanlar hem evlilikte hem sosyal ilişkilerde hem ticari hayatta hocam pek makbul insanlar değil.
Değil çünkü insaniyetinden kaybediyor. O zaman hocam bizim cyborg'lar var ya böyle insansı robotlar vesaire. Yani onlardan ne farkımız kalıyor yani. O zaman biz şimdi mesela projelerden bir tanesi insanların sosyal medyasından yararlanarak bir şey oluşturmak. Yazılım oluşturmak, yapay zeka oluşturmak. Sonra bu insana bir hologram oluşturmak. Diyelim ki insan ölmüş. Ama her gün sofraya oturuyor her akşam yemeğine holograma. Sosyal medyasından gelenleri de var. İşte yazılımda çalışıyor vesaire eyvallah. Ama sıra şeye geldiğinde hocam o ruh ve duygu kısmına geldiği zaman o var mı?
Yok.
O yok. Şimdi hologramda tamam görüntü var. Hatta diyelim ki çok daha böyle güzel, çok daha yakışıklı bir halde de onu oluşturmak mümkün yani. Orada çünkü seçenekler çok fazla yani.
O yüzden hocam, o zaman şimdi Ramazan ayında bir irademiz güçlenecek. Kendimize hocam
yatırım yaparsak yalnız
yatırım
hocam.
Yaparsak tabii.
Yani özel olarak, yani hani bu son zamanlarda çok trend olduğu için söylüyorum. Orucu uykuya tutturmak şimdi.
Veya hocam tamamen eğlence merkezi oruç tutmak. Bir film sabah seyrederim, bir film öğleden sonra, bir film akşamüstü.
Şeyi hissetmek lazım. Şimdi kalp hocam nedir? Nasıl halde? Daralıyor, genişliyor. Daralıyor, genişliyor. Kalbimiz çarpıyor yani. Şimdi biz sürekli tokluk halindeyiz. Bu ne demek? Aslında yaşam ritmimizi bozuyoruz. Mesela ben hatırlıyorum çocukluğumda annem acıktınız mı derdi. Ya da biz derdik anne acıktık diye. Hatta biraz Karadeniz tarzıyla acdandık derdik. Acıktık değil de acdandık. Yani acıkmadan sofraya oturmak diye bir şey yok. Yani işte öğlen yemeği saati, akşam yemeği saati diye değil. Saatlerde acıktıkça bir miktar esneklik var. Acıkmayı hissetmek. Biz hocam acıkmayı hissedemiyoruz. Çünkü
işte hocam bizim zamanımızda
sürekli, şimdi bu ne oluyor hocam? Düşün ki kalbin hocam çok az şey ediyor. Kıpraşıyor. Bu ne demek? Gidiyorsun demek yani.
Ölüyorsun demek.
Ölüyorsun demek.
Hocam bir de bizim zamanımızda böyle bol gıda da yoktu. Yani evet. Bol bol yemek, bol bol doymak da olmadığı için. Şimdi hocam insanlar her an gıda maddesine bol bol ulaştı. Dolapları bulacağım, eşya dolu maşallah. Küçük bir marketin eşyası kadar evimizde eşya var. Çoğumuzun evi böyle. Şimdi hocam işte Ramazan'da bunların kıymetini de öğreniyoruz. Kontrolü öğreniyoruz. Otomatik davranışta da bir şey var hocam bizim psikolojide. Yani otomatik davranış şu demek. İşte çay gördüm içeceğim. Kahve gördüm içerim. Elma görsem yerim. Çikolata görsem dayanamam. Yok kardeşim, Ramazan'da hepsini elin tersini itiyorsun. Hocam programı şu şeyle bitirelim. Mevlana'nın çok güzel bir orucu konuşturuyor.
Gazel'den gittik ama diyorsunuz Mevlana'yla bağlayacağız hocam. Diyorsunuz. Tamam hocam.
Mevlana'sız olmaz. Oruç diyor ahirette bize şahitlik edecek. Diyecek ki ya Rabbi bu adam helal olan şeyi yemedi. Helal olan kendi malı, ekmeği, suyu kullanmadı. Ya niye haram işlesin ki ya Rabbi? Ki haram başkasına ait bir şey. Başkasının hakkına girdiği için haram zaten.
Evet.
Kendi malını, kendi eşyasını kullanmazken, kendi gıdasını yemezken niye başkasınınkini yesin diye bize şahitlik edecek. Hocam işte yani böyle bir irade keskinliği oluşacak Ramazan'da.
Evet, burada hocam bir şey daha söylemem lazım. Şiddetle bunu hissediyorum. İftarlar hocam dışarılarda, yani profesyonel mekanlarda değil. Olabildiğince evlerde, daha böyle minimalist bir tarzda, daha sade. Yani illa böyle çok görkemli sofralar olması gerekmiyor yani.
Hocam hanımlara o zaman buradan nasihat edelim. Ki İmam Gazali de bunu söylüyor. Ya böyle çok güzel yemekler yaparak, İmam Gazali bu konu uyarıyor. Ya diyor, oruçtan asıl olan gıdayı azaltmaktır. Siz diyor 3 öğünlük yemeği 2 öğüne sıkıştırıyorsunuz. Öğle yemeği yemiyor da şimdi. Akşama öyle bir iftar hazırlıyorsunuz ki. Yani normal oruç tutmasanız belki bu kadar gıdayı yemeyecektiniz. Böyle oruç olmaz diyor hocam, uyarıyor. O zaman hanımlara da tembih edelim buradan hanım. Bizim hocam Müslüman hanımlar çok fedakar.
Ya
az fedakarlık yapsınlar.
Şefkat ve merhametten kaynaklanıyor ama şefkat ve merhametin fazlası da maraz doğurabiliyor yani. Hele hele biz bu göbeklerle birlikte bundan fazlasıyla etkileniyoruz. Ama hakikaten iftar, biz eski arkadaşlarla, üniversite yıllarındaki arkadaşlarla biz sahurda bile bir araya geldiğimiz oluyor hocam. Yani iftarlar yetişmiyor, sahurda buluşuyoruz yani.
Hocam çok harika bir şey.
Gece saat 12'de buluşuyorsun, sabah namazıyla birlikte filal yapmış oluyorsun. Bunları yaptığın zaman hocam orucun, böyle Ramazan'ın çok daha heyecanı, neşesi, feyzi, bereketi fazla olacaktır yani. Yoksa böyle böyle dönemsel açlık programı gibi olur. Ruhu ve heyecanı olmaz.
Çok teşekkür ederiz Ali Rıza hocam. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık.
Cümlemize.
Kıymetli dinleyicilerimiz ve kıymetli seyircilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.